Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın, yazarı İpek Çalışlar. 53. Ayrım. Vurun Kahpeye sinemada. Yapımcı Hürrem Erman, Vurun Kahpeye romanının film hakkına talipti. Atlas Film adına kendisine gelenlerin bundan film olmaz dediklerini Halide açık seçik bir biçimde Erman'a aktardı. Kitabı Hürrem Erman'a öneren kadın oyuncu Sezer Sezin'di. Erman, filmin senaryosunu o güne kadar hiç senaryoyu yazmamış genç bir isme, Lütfi Akad'a emanet etti. Halide alacağı 500 TL'nin telif hakları komisyonuna verilmesini istedi. Bir şartı daha vardı. Yapılacak çalışmayı görecek, kararını sonra verecekti. Lütfi Akad, oyun yazarı Selahattin Küçük ile birlikte filmin ana yapısını oluşturan bir tretman yazıp, telif hakları komisyonu başkanı Şevket Rado'ya yolladı. Bir hafta sonra Laleli'deydiler. Beyaz saçları, ince yuvarlak çerçeveli gözlüklerinin gerisinde koyu gözleri, beyaz, saydam denecek kadar ince teniyle karşımızdaydı. Bizi içten bir davranışla karşıladı. Çalışmayı okuduğunu ve beğendiğini söyledi. Bazı sahneler hakkında ne düşündüğümü sordu. O sahneleri nasıl gördüğümü anlattım. Başını salladı. Hoşuna gitmişti. Sonra bir dolma kalem aldı, tretmanı dizinin üstüne koyarak köşesine bir iki satır yazdı. Hakiki bir milli facia yarattınız. İnşallah sahnede de muvaffak olursunuz. Lütfi Akad tarihi not etmişti. 21 Haziran 1948. Senaryonun telifi konusunda bir sorun yaşanmadı. Halide Edip çocuklara zorluk çıkarmayın demişti Şevket Rado'ya. Dipnot 852. Lütfi Akad, Işıkla Karanlık Arasında. İş Bankası Yayınları, İstanbul 2004. Sayfa 54-55. Hürrem Erman, Lütfi Akad'a filmi sen çekeceksin dedi. Olurdu, olmazdı derken çekimlere başladılar. Din adamı tiplemesi tepki çekse de sansür sorun çıkartmamıştı. 8 Mart'ta yer bulabildiler sinemalarda. O yıllarda Türkiye'de Kadınlar Günü kutlanmazdı. Özel gösterimi halde Şevket Rado ile birlikte gelmişti. Salonda büyük bir alkış koptu. Lütfi Akad yanına gidip elini öptüğünde ağlıyordu. Teşekkür ederim çocuğum dedi. Elinde beyaz bir mendil vardı. Sezer Sezin'i göğsüne bastırıp öptü. Güzel kızım, çok teşekkür ederim. Bana milli mücadele günlerinde çektiğimiz ıstırapları, o meşakkatli günleri yeniden yaşattınız. Dipnot 853. Akad, Işıkla Karanlık Arasında. Sayfa 88-90. Halide, Lütfi Akad'a, Sezer Sezin'e ve yerli sinemaya uğurlu geldi. Taksim sinemasında başlayan gösterim olağanüstü ilgi görünce Hürrem Erman sinemayı 5 haftalığına kiraladı. Dipnot 854. Sonraki yıllarda Taksim sahnesi olarak kullanıldı. Uzun süre gösterimde kalan filmden büyük para kazanmışlardı. Hürrem Erman, 1973 yılında kendisiyle yapılan bir söyleşide hasılat rekoru bugün bile kırılmış değildir diyordu. Dipnot 855. 7. Sanat, yapımcı Hürrem Erman'la konuşma. 6 Ağustos 1973. Lütfi Akad, Halide Edip'in Döner Aynı romanında filme çekmek istediyse de senaryo sansüre takılacaktı. Dipnot 856. Akad, Işıkla Karanlık Arasında. Sayfa 269,270. Halide'nin tercihi Laurence Olivier. Halide filmin başarısından hafif sarhoş olmuştu. Tam o sırada sinemalarda Laurence Olivier'in canlandırdığı Hamlet Türkiye'de fırtınalar estiriyordu. Halide Edip ise İngiliz dostu Toynbee'ye Masks or Souls, Maske ve Ruh adıyla çevrilecekti, adlı oyunu göndermişti. Hayalinde bu oyunun Avrupa sahnelerinde Laurence Olivier gibi bir isim tarafından oynanması vardı. Toynbee'ye Olivier'in Hamlet'i Türkiye'deki son heyecan, arka sokaklar dahil herkes filmi görmeye koştu. Hatta bir senedir hiçbir gösteriye gitmeyen ben bile diye yazmıştı. Halide yazdığı oyunu Toynbee'ye şöyle anlatıyordu. 1935'te yayıncımın fikri bunun İngiliz okuyucusunun ilgisini çekecek cinsten olmadığıydı. Bana söylendiğine göre gerek Ruslar gerek Almanlar kitabı almaya pek hevesliydiler. Fakat onu ideolojik propagandaya çevireceklerini bildiğimden reddettim. Türkiye'ye dönüşümden sonra oyunun epey değiştirilmiş bir hali 1937-38 yılında haftalık 7 gün dergisinde tefrika edilmiş, 1943'te de kitap olarak yayımlanmıştı. Şu sırada Böyle bir piyes için psikolojik atmosferin uygun olduğunu hissediyorum. Acaba sizden oyunu okumanızı ve bu konudaki fikrinizi belirtmenizi istesem çok mu fazla şey istemiş olurum? Bu oyunun Nasrettin Hoca ya da Shakespeare karakterini Laurence Olivier oynasa İngiltere ya da Amerika'da büyük sükse yapmaz mı? Halide Toynbee'ye Vurun Kahpeye'nin başarısını da anlatmış, Avrupa filmlerinin mükemmeliyetinden çok uzak olan filmde Adapazarlığı'nın oynadığını, her şeyin çok gerçekçi olduğunu, ayrıca müzikal bölümleri de iyi bulduğunu yazmıştı. Dipnot 857. Halide Edip'ten Profesör Toynbee'ye mektup 20 Şubat 1949 aktaran İnce Engin'in araştırmalar ve belgeler içinde sayfa 518-520. Masks or Souls 1953 yılında İngiltere'de basılacak ancak oyunun sahnelenmesi hayal olarak kalacaktı. Siyasete hazırlık. Soğuk Savaş yıllarında Türkiye'ye damgasını vuran siyaset antikomünizmdi. Dipnot 858. Levent Cantek, Cumhuriyet'in Blue Çağı. İletişim Yayınları İstanbul 2008 sayfa 142-158. Sovyetlerle bağlantılı olabilecek hemen her şey için cadı avına hazır bir siyasi ortam vardı. Dipnot 859. Levent Cantek adı geçen eser. Cem Eroğlu. Demokrat Parti Tarih ve İdeolojisi. 1998 sayfa 22.40. 1946 yılında kurulmasına izin verilen sol partiler bir yıl içinde sıkı yönetim kanununa dayanılarak kapatıldı. Sol yayın organları da aynı kaderi paylaştı. Ernest Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı eserinden beyaz perdeye aktarılan filmin yasaklanması için de bir kampanya başlatılmıştı. Filmde komünizm propagandası yapıldığı savunuluyordu. 1949 yılında da yazar Sabahattin Ali planlı bir devlet cinayetine kurban gitti. Komünizme karşıtlığını her fırsatta ifade eden Halide Edip, düşmanı olduğu ideolojinin Türkiye'deki temsilcileriyle dirsek temasındaydı. Nazım Hikmet'i saygıyla izliyor, onun hapisten çıkması için çalışıyor, sert ellerle dostluğunu kesmiyordu. 1950 yılı başında siyasetin çehresi değişti. CHP'nin girişimiyle çıkarılan yeni seçim kanunu muhalefete imkan tanıyordu. Halide Edip seçim kanunu üzerine önemli bir yazı yazdı. Akşam gazetesi yazıya gereken önem vererek birinci sayfadan yayımladı. Halide demokrasinin kokusunu alıyordu. Seçim kanunu çıktı. Her partinin iştirakiyle seçim serbestliğini imkan dairesinde emniyet altına alan bir kanun nihayet çıktı. Bunun bizde derhal ideal bir seçim temin edeceğine inanmak doğru değildir. Esasen en ileri demokrasilerde dahi seçimin aksadığı noktalar vardır. Unutulmamalıdır ki demokrasi ağır hamlelere, yüksek sıçramalara dayanan mütemadi bir ihtilal veya inkılap havasında değil, tekamül içinde yürür, ilerler. Ve programlara daima sığmayan hayat şartları değiştikçe kendini ona göre ayarlar ve tedbir alır. Demokrasi bir darbe, bir dumanla dünyayı cennete çeviren bir rejim değildir. Nokta, nokta, nokta. Gerçi dünyayı cennet yapacaklarını iddia eden rejimler yok değildir. Fakat onlar umumiyetle demir perde arkasında kurulur ve arkasından sızan sesler pek de cennet ilahilerine benzemez. Demokrasi, kağıt üstünden realiteye bir anda geçen rejim olmadığı, bir tek insan veya zümrenin değil, bütün cemaatler ve cemiyetin beraber çalışarak yarattıkları ve hiçbir zaman demir perde arkasına saklanamayacağı için daima tenkide, tasihe ve yeni tadil ve ilavelere muhtaç bir rejimdir. Ancak hür iradelerin beraberce yaratabileceği bu rejimi işletmek, demokrasi mekanizmasını kullanmak ancak onu yaşatabilir. Çünkü insan oldukça ihtirasını tatmin ve rakibini alt etmek için zaman zaman akla gelmedik kötü vasıtalara başvurmuş ve daima vuracaktır. Matlup olan şey, bu gibi vasıtalara başvuranlar meydana çıktıkça ceza görmelerini temin edebilmek ve bu emniyet hissini bir millete verebilmektir. Bir çeyrek asra yakın tek parti ve totaliter zihniyetle yaşamış olan bir memleketin meclisinden böyle bir kanunu geçirmek, modern manada demokraside bir köprübaşı elde etmek demektir. Bu kanunla umumi seçime girerken çoğalması şehirlerde ve kasabalarda eski seçimlerden fazla halkın reyini serbestçe kullanması imkanı hasıl olduğuna inanmak mümkündür. Parlamento hayatına giriş bizde 2. Abdülhamid'in mecburen verdiği 1. meşrutiyetle başlar. Yani demokrasinin siyasi tohumu atılalı çok olmuştur. Bu birinci meclis o zaman mutlakiyet zihniyetini o kadar sarsmış, sultanı o kadar ürkütmüştü ki sultan sadece meclisi kapatmakla kalmamış, hemen 30 sene mebuslar meclisi, parlamento, meşrutiyet gibi tabirleri adeta yasak etmişti. Demek ki bu millet şunca yıl evvel milletin menfaatini temsil eden bir meclisi seçmek olgunluğunu gösterebilmişti. İttihat ve Terakki'nin ilk meclisi de aynı şartlar içinde seçildi. Fakat ondan sonra az istisna ile tek parti hükümetin tasvip ettiği adamlardan başkası seçilemez oldu. Cumhuriyet rejimi de kısa bir müddet sonra tek parti icablarına sımsıkı sarıldı. Bu devirlerde muhalefetin yalnız kötüsü, yani şahsi olanı değil, halkın menfaatini kastedeni dahi bir hıyanet telakki edildi. Bundan sonra mebusluk muayyen bir teşkilatın arzusuyla nasip edilen bir memuriyet oluverdi. Ve Avrupa'nın bazı yerlerinde tek parti, tek şef, tek taraf zihniyeti o esnalarda moda olması tabii bizde de bu işi kolaylaştırdı. Bundan evvelki umumi seçim, bugün kanun elde olmamasına rağmen mansup milletvekili ananesini bir dereceye kadar kırdı ve bir hayli mebus halkın hürriyetiyle meclise geldi. Bu yeni kanun, tatbik sahasında ne kadar aksarsa aksasın, hiç olmazsa bir hayli yerde vatandaşı istediği parti listesine reyini serbestçe vermek imkanını bahşetmiş olduğuna inanıyoruz. Bu bir kazançtır. Fakat... Demokrasi fi tarihinden beri en büyük ekseriyetin en büyük faydası ve saadet demektir. Mamafih demokrasinin aynı zamanda ekaliyetlerin hatta ferdin hakkını korumakla mükellef olduğunu da unutmamak lazımdır. Bu noktanın bütün demokrasilerde az çok muvaffakiyetle halledildiğini hatırda tutmak şartıyla, en büyük ekseriyetin, en büyük faydası ve saadetinin de ne kadar muhtelif, hatta bazen zıt görünen, ne kadar çok cephesi olduğunu düşünmek ve ona göre hazırlanmak yalnız siyasi partilerin değil, bütün rey sahibi vatandaşların da kabiliyet ve kudretlerine göre düşünmek, vazifelerini yapmak için bu büyük seçim çok büyük bir fırsat olacaktır. Dipnot 860 Halide Edip. Seçim kanunu çıktı. Akşam 20 Şubat 1950. 50 yılın en etkili isimlerinden biri. 1950 Mart'ında Necmettin Sadık'ın yönettiği Akşam Gazetesi son 50 yılın en etkili isimlerini ortaya çıkartmak için okurlar arasında bir anket yaptı. Halde 8. sırada itibarlı bir yere oturdu. Rauf Bey ile Kazım Karabekir Paşa'nın isimleri listenin sonlarında yer aldı. Enver ve Talat Paşalar okurdan hatırı sayılır oy almışlardı. Sırasıyla isimler şöyleydi. Atatürk, İnönü, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Celal Bayar, Yahya Kemal, Mehmet Akif, Halide Edip, Ahmet Mithat, Abdülhak Hamit, Hüseyin Rahmi, Fevzi Çakmak, Talat Paşa, Enver Paşa, Prens Sabahattin, Hamdullah Supi, Şemsettin Sami, Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Akil Muhtar. Dipnot 861. 20 Türk Şahsiyeti. Akşam 11 Mart 1950. Tam da o günlerde Demokrat Parti'nin bir önde gelini Halide evinde ziyaret ederek seçimlerde partilerinden aday olmasını teklif etti. 25 Nisan tarihli Son Posta gazetesi Demokrat Parti'nin ünlü adayları arasında onu da fotoğrafına yer verdi. Edip İzmir'den bağımsız adaylığı kabul etmişti. Kadın İnkılabı. Türk Kadınlar Birliği Başkanı gazeteci İffet Halim Oruz, Kadın Gazetesi için Halide Edip'le uzun bir söyleşi yaptı. Kadınlar Birliği'nin ruhunu yaşatan İffet Halim, meclisteki kadın milletvekili sayısına önem veriyordu. CHP 6, DP ve MP ikişer aday göstermişlerdi. Halide'nin görüşleri şöyleydi. Kadın inkılabını baltalayıcı bir cereyan vardır. Geçen kış jüri heyetine iştirak ettiğim münazara tezini müdafaa şekli hakikaten üzüntü verici ve menfi cereyanı gösterici mahiyetteydi. Ben kadın milletvekillerinin kemiyeti, sayısı, üzerinde fazla durmuyorum. Fakat keyfiyet, nitelik mühimdir. Teşri mecliste selahiyetli, yasama meclisinde yetki sahibi, kadınlarımızın vazife görmesi lazımdır. Dipnot 862 İffet Halim Oruz Halide Edip adı var. Kadın Gazetesi 85-1950. Kadın Eserleri Kütüphanesi Küpür Arşivinden. Yıllarca kadınları görünür kılmak için mücadele eden Halide Edip, güçlü kadınların mecliste bulunmasını isterken temsil oranına hiç aldırmıyordu. Demokrasi mücadelesinde kadın temsilinin önemini kavramayan sözleri onu kendi geçmişiyle çatışır bir noktaya getirmişti. İsmet İnönü, Halil'in DP'den aday olmasına sinirlenmişti. İzmir konuşmasında, İzmir'den 3 müstakil, demek başka müstakil bulamadılar. Bütün memlekette kadın adaylarda biz onlardan 6 misli fazlayız. Medeniyette, inkılapta da 6 misliyiz diyerek Halil'e çatmıştı. Demokrat Parti topu topu 2 kadın adayla yetinmişti. Halil propaganda görevini hakkıyla yerine getirdi. İzmir Fuar Gazinosu'nda ve Bornova'da konuşmalar yaptı. Fuar Gazinosu'ndaki toplantıya binlerce kişi katılmıştı. Konuşmasına, demokrasinin uzun bir tarifiyle başlayarak, İnönü'nün kadın aday sayısına ilişkin eleştirisine kendisine pek de yakışmayan bir cevap vermişti. Millet istediğini milletvekili seçmekte hürdür. Demokraside şu sayıda kadın milletvekili bulunacağı şartı yoktur diyordu. Kuvvetler ayrımını savunmuş, komünizmin önüne geçmek için hayat seviyesini yükseltmekten söz etmiş ve demokrasiyi komünizm afetini yenmekte tek çare olarak gördüğünü anlatmıştı. Dipnot 863. Profesör Halide İdibadıvar'ın İzmir'de konuşması, akşam 9 Mayıs 1950. Gazetelerde yayımlanan fotoğrafları onun çok sayıda kadının geldiği adaylık propagandasına başörtülü çıktığını gösteriyor. Halide adaylığını koyduğu günlerde yaşı dolayısıyla fakülteden bir daha dönmemek üzere ayrılmıştı. 10 yıl birlikte olduğu meslektaşlarına veda etti. Vahit Turhan, anlaşamadığı kimseler olmuştu. Belki istemeyerek onları kırmıştı. Şimdi hepsinin birer birer gönlünü alıyordu. Kendisini dakikalarca alkışladık, diyor. Dipnot 864, Vahit Turhan. Hocalık yönüyle Halide İdibadıvar, Cumhuriyet 18-1974, Hilmi Yücebaş içinde. Sayfa 125. İkisi de aday. Lalil'deki evin tek milletvekili adayı Halide değildi. Adnan da adaydı. Samet Ağoğlu, Demokrat Parti kurulunca ikisinin de yeniden siyasi hayata girmek hevesine kapıldıklarını yazıyor. Bu heveste geçmişin bir çeşit intikamını almak hissi en çok kocasında belirdi. Kendisine her iki partice yapılan tekliflere karşı yine her iki partiden aynı zamanda aday gösterilmek şartını ileri sürdü. Memleketin siyasi hayatına partiler üstü bir hakem olarak katılmak istiyordu. Karısı ise yadırganmayacak yolu seçerek Demokrat Parti listesinden müstakil aday olmayı kabul etti. Dipnot 865. Ağoğlu, Babamın Arkadaşları, sayfa 169-173. İki partiden birden aday olmak isteyen Adnan, son gün geri çevrildi. Halide Edip ise İzmir'den milletvekili seçildi. CHP 69, Demokrat Parti 408 sandalye kazandı. Ömer Sayar, son anda açıkta kalan Adnan Adıvar'ın ruh halini şöyle anlatıyor. Çok rencide oldu. Büyükannemin seçilişini gölgede bıraktı o olay. O da Fuat Köprülü'den kaynaklandı. Bu reddetme olayı yasal sürenin bitmesine bir gün kala gerçekleşti. Dolayısıyla adaylığını koyamamış oldu. Ama öncesinden de galiba bu söz kendisine verilmişti. Çok canı sıkıldı. Seçimlerden hemen sonra Fuat Köprülü geldi bize. Biraz da özür dilemek için. Nokta, nokta, nokta. O efendi Adnan adı var, hiç yüz vermedi ona. Seçimlerde CHP'nin uğradığı yenilgiden sonra Erik Jan Zürher, İnönü için sadık ama esasen güçsüz bir muhalefet oluşturmak istemişti. Hesaplamasında yanılmıştı ama şimdi sonuçları kabul edip iktidarı büyük bir nezaketle devretmekteydi diye yazmıştı. Dipnot 866. Zürher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi. Nazım için ilk imza Halide'den. 1950 seçimleri için partiler propaganda faaliyetine giriştiklerinde hapiste yatmakta sabrı taşıyan Nazım açlık grevine başlamıştı. 14 Mayıs'ta iktidar el değiştirmiş, Nazım unutulmuştu. Açlık grevinden vazgeçmezse ölecekti. Abin Dino onu ikna etmek için Ankara'dan gelerek büyük bir tartışmanın ardından açlık grevini geçici olarak durdurma sözünü almıştı. Nazım'ın bir koşulu vardı. 20 tanınmış aydının imzalayacağı bir mektup gelmeliydi. En saygın isimler Halide Edip'iyle Adnan Adıvar ikilisiydi. Abidin Dino, Mina Urgan ile Adıvarların evine gitti. Güzin Dino, nokta nokta nokta. Sonunda imzalar alınıyor, üst tarafı çorap söküğü gibi. Nokta nokta nokta diye anlatmış bu süreci. Dipnot 867. Güzin Dino, Gel Zaman Git Zaman, Can Yayınları, İstanbul 2000, sayfa 125. İki ayrı dilekçe hazırlanmıştı. Birini ünlü yazarlar ve sanatçılar, diğerinde doktorlar, avukatlar ve diğer meslek gruplarından kişiler imzalamışlardı. Nazım'ın dayısının kızı ve yeni aşkı Münevver binlerce imza toplamıştı. Dipnot 868. Saime Göksu, Edward Timms, Romantik Komünist, Doğan Kitap, İstanbul 2001, sayfa 268. Ahmet Emin Yalman da Nazım'ın af dilekçesinin Doktor Adnan ve Halide Edip'in girişimiyle hazırlandığını yazıyor. Dipnot 869. Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim, Geçirdiklerim, Cilt 2, sayfa 1500. 53. ayrımın sonu. Devamı 54. ayrımda. Sayfa 450.